Ayrım 9. Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 106. 12. kısım, 18 Şubat Perşembe saat 15.31. Bosch ve McPherson, Port Townsend'da feribottan indikten sonra kiralık otomobilin GPS'ini takip ederek Sarah Ann Gleason'ın sürücü ehliyetindeki adresine doğru yola koyuldular. Önce Victoria tarzı küçük bir deniz kıyısı köyünden, sonra da kırsal alanlardaki birbirlerinden uzak yapıların bulunduğu bölgeye geldiler. Gleason'ın evi küçük bir ahşap binaydı ve çevredeki Victoria mimarisine ters düşüyordu. Dedektif ve savcı evin verandasına çıkıp kapıyı çaldılar ama karşılık gelmedi. "Belki işe falan gitmiştir," dedi McPherson. "Mümkün. Şehre dönüp bir otel bulalım, 5'ten sonra yine geliriz." Boş saatine baktı, dersler bitmişti ve büyük ihtimalle kızı Sue Bambrough'la birlikte evin yolunu tutmuş olmalıydı. Kızının müdür yardımcısına karşı suskunluk taktiği uyguladığını tahmin ediyordu. Boş verandadan inip evin köşesine doğru yürümeye başladı. "Nereye gidiyorsun?" "Arka tarafı kontrol etmeye, sen orada kal." Boş köşeyi döner dönmez evin 100 metre kadar arkasında başka bir yapının bulunduğunu gördü. Penceresiz bir ahır veya garajdı. Dikkati çeken özelliği bir bacasının oluşuydu. Çatının üstünden yükselmiş iki borudan çıkan ısı dalgalarını görebiliyordu ama duman yoktu. Kapalı garaj kapısının önünde iki otomobil ve bir minibüs vardı. Boş orada o kadar uzun süre kaldı ki neden sonra McPherson da yanına geldi.
"Nedir böyle?"
Boş ona susmasını işaret ettikten sonra müştemilatı gösterdi.
"Nedir bu?" diye fısıltıyla sordu McPherson.
Boş ona cevap veremeden sürgülü garaj kapılarından biri bir metre kadar açıldı ve dışarıya biri çıktı. Bir genç adam veya ergenlik yaşlarında bir oğlandı. Elbisesinin üstünde bütün gövdesini kaplayan siyah bir önlük vardı. Bir sigara yakmak için dirseklerine kadar uzanan ağır iş eldivenlerini çıkardı. "Hay aksi," diye fısıldadı McPherson kendi sorusunu cevaplayarak. Boş gizlenmek için evin köşesine geri çekildi. McPherson'ı da yanına çekti. "Bütün tutuklanmalarının nedeni uyuşturucu olarak metamfetamini seçiyormuş," dedi. "Harika," diye karşılık verdi McPherson. "Baştanığımız metamfetamin pişiriyor." İçeriden birisi ona seslenmiş olmalıydı. Çünkü sigara içen genç adam o tarafa döndü, sigarasını yere atıp topuğu da söndürdükten sonra içeriye girdi. Arkasından kapıyı çekti ama kapı 15 santim kadar aralık kaldı. "Gidelim," dedi Boş. Tam harekete geçecekken McPherson kolunu tuttu.
"Dur bakalım, sen ne diyorsun? Port Townsend polisini arayıp destek istememiz gerekir değil mi?"
Boş bir süre cevap vermeden ona baktı. "Şehrin içinden geçerken polis karakolunu gördüm," dedi. McPherson sanki onu desteğin hazır ve gelmeye hevesli olduğuna inandırmak ister gibi. "Şehre geldiğimizi onlara bildirmediğimiz için bize destek vermeye pek hevesli olmayacaklardır," dedi Boş. "Kadını tutuklarlar. Biz de baş tanığımızın uyuşturucu suçuyla mahkemeye çıkarılışına kadar beklemek zorunda kalırız. Sence bu durum Jessup'ın jürisini nasıl etkiler?" McPherson cevap vermedi. "Bak ne diyeceğim," dedi Boş. "Sen burada bekle, ben gidip bir bakayım. Üç araç olması üç aşçı olduğu anlamına gelir. Eğer başa çıkamazsam o zaman destek çağırırız."
"Büyük ihtimalle silahlıdırlar Harry. Sen..."
"Büyük ihtimalle silahlı değillerdir. Gidip bir bakayım. Eğer zorlu bir durum görürsem Port Townsend polisini ararız."
"Bundan hoşlanmadım."
"Bize yararı olabilir."
"Ne? Nasıl?"
"Bir düşün, işaretimi bekle. Bir terslik olursa otomobile binip buradan kaç hemen."
McPherson onun uzattığı anahtarları gönülsüzce aldı. Boş onun az önce söylediği şeyi düşündüğünü anlıyordu. Yararı olması. Eğer tanıklarını suçüstü yakalarlarsa işbirliği yapıp tanık kürsüsüne çıkarmaya ikna etmek için önemli bir kozları olurdu. Boş onu evin köşesinde bırakıp ezilmiş midye kabuklarıyla kaplı garaj yolunda yürüdü. Belki gözcüleri vardır diye gizlenmeye kalkmadı. Kaybolmuş ve yol sormak isteyen biri gibi görünmek için ellerini cebine soktu. Kırık midye kabukları üstünde yürürken sessiz olmak mümkün değildi. Ama biraz daha yaklaşınca içeride yüksek sesli müzik çalındığını duydu. Gitar ve davul ağırlıklı bir parçaydı. Ona çok uzun zaman önce, belki Vietnam'da olduğu günlerde bildiği bir parçayı hatırlatıyordu. Boş kapıya 6 metre kadar yaklaşmışken kapı bir kez daha açıldı ve aynı genç adam dışarıya çıktı. Daha yakından görünce Boş onun yaşını 20 veya 21 olarak tahmin etti. Yarım kalan sigara keyfini tamamlamak için tekrar dışarıya çıkacağını tahmin etmesi gerekirdi. Artık çok geçti ve genç adam onu görmüştü. Ama genç adam şaşırmadığı gibi herhangi bir alarm verme girişimi de olmadı. Meraklı bir ifadeyle Boş'un yüzüne bakarken paketinden bir sigara çıkardı. Fena halde terliyordu.
''Evin önünde mi park ettiniz?'' diye sordu genç adam.
Boş ona 3 metre kadar yaklaşıp ellerini ceplerinden çıkardı. Dönüp eve bakmadı. Gözlerini adamdan ayırmıyordu.
''Aa evet, sakıncası var mı?''
''Hayır, çoğu kimse aracını garaja kadar getirir. Sera öyle yapmalarını söyler.''
''Bunu bilmiyordum. Sera burada mı?''
''Evet, içeride. Girsenize.''
''Emin misin?''
''Tabii. Bugünlük işimiz bitmek üzere.''
Boş hiç de tahmin ettiği gibi bir şeyle karşılaşmayacağını anlamaya başlamıştı. Geriye dönüp bir bakınca evin köşesinden onları gözetleyen Macpherson'ı gördü. Böyle olması işlerini kolaylaştırmayacaktı ama mecburen açık kapıya doğru yürüdü. İçeriye adımını attığı an yüzüne sıcak dalgası çarptı. Garajın içi fırın gibiydi ve iyi bir nedeni vardı. Gözüne çarpan ilk şey açık kapağından portakal renkli alevlerin göründüğü büyük bir ocaktı.
Bu ısı kaynağının 2 metre ötesinde başka bir genç adam ve onlardan daha yaşlı bir kadın duruyordu. Onların da üstlerinde tam boy önlükler ve iş eldivenleri vardı. Adam bir demir borunun ucuna iliştirilmiş, iri bir erimiş cam parçasını sabit tutmak için uzun bir maşa kullanıyordu. Kadın da ahşap bir blok ve kıskaçla bu parçaya şekil vermekteydi. Bunlar uyuşturucu aşçıları değil, cam işçileriydi. Kadın yüzünü korumak için bir kaynakçı maskesi takmıştı. Yüzü belli olmuyordu ama Boş onun Sarah Ann Gleason olduğuna bahse girebilirdi. Kapıdan bir adım dışarıya çıkıp Macpherson'a el sallayarak gelmesini işaret etti.
''Ne oluyor?'' diye sordu sigara içen genç.
''Oradaki kişinin Sarah Gleason olduğunu söyledin değil mi?'' dedi Boş.
''Evet, onunla konuşmam lazım.''
''O parçayı bitirene kadar beklemen gerekecek. Cam yumuşakken duramaz. Neredeyse 4 saatten beri bu parça için çalışıyoruz.''
''Ne kadar sürer?''
1 saat kadar ama o çalışırken de onunla konuşabilirsiniz. Sizin de istediğiniz bir parça mı var?
Tamam, bekleyebilirim.
Macpherson otomobili garaja getirip dışarıya bıraktı. Boş alçak sesle ona gördüklerini yanlış değerlendirmiş olduklarını, burasının bir cam üretim atölyesi olduğunu söyledi. Gleason'ı özel konuşabilecekleri bir yere nasıl çekmeyi düşündüğünü anlattı. Macpherson başını iki yana sallayarak gülüyordu.
''Ya oraya destekle birlikte dalsaydık?''
''Epey cam kırardık herhalde.''
''Ve tepesi 60 bir tanığımız olurdu.''
Boş otomobilin gösterge panelinde bıraktığı dosyayı aldı ve görünmesin diye ceketinin iç cebine soktu. Atölyeye girdiklerinde Gleason onları bekliyordu. Eldivenlerini çıkarmış, maskesini de kaldırınca yüzü ortaya çıkmıştı. Sigara içen genç onların müşteri olduklarını söylemiş olmalıydı. Boş onun bu izlenimini değiştirecek bir şey yapmadı. Onunla yalnız kalana kadar geliş nedenlerini açıklamak istemiyordu.
''Adım Harry, bu da Maggie. Böyle içeriye daldığımız için kusura bakmayın.''
''Sorun değil. İnsanlar ne yaptığımızı görme fırsatı bulunca hoşumuza gider. Aslında şu anda bir projenin tam ortasındayız ve yarıda bırakamam. Lütfen kalın ve seyredin. Bu arada ben de size yaptığımız iş hakkında bilgi vereyim.''
''Çok iyi olur.''
''Yalnız biraz geride durmanız gerekecek. Çok sıcak bir maddeyle çalışıyoruz.''
''Sorun değil.''
''Nerelisiniz? Seattle mı?''
''Hayır, aslında ta Kaliforniya'dan geldik. Evimizden bayağı uzaktayız.''
Yerlisi olduğu eyaletten söz edilmesi Gleason'ı irkiltmişse bile hiç belli etmedi. Yüzünde hala gülümsemesi varken maskesini indirdi ve işe koyuldu. Bunu izleyen 40 dakika boyunca Boş ve Macpherson Gleason'la iki yardımcısının o cam parçasını bitirişini seyrettiler. Gleason çalışırken bir yandan da anlatıyordu. 3 kişilik ekibinde herkesin farklı bir görevi vardı. Gençlerden biri üfleyici, diğeri ise blokçuydu.
Gleason işin başındaki üfleyici ve ustaydı. Biçim vermeye çalıştıkları parça 1 metre uzunluğunda bir asma yaprağı olacak, Seattle'da adı Rainier Şarapçılık olan bir şirketin lobisinde süs olarak kullanılacaktı. Gleason yakın geçmişte neler yapmış olduğunu da anlattı. Seattle'da bir cam sanatçısının yanında 3 yıl çıraklık yaptıktan sonra 2 yıl önce kendi atölyesini açmıştı. Bunlar Boş için önemli bilgilerdi. Hem onun kendisi hakkında konuşmasını duymak hem de yumuşak camla neler yapabildiğini seyretmek. Gleason buna renkleri bir araya getirmek diyordu. Çok güzel ve kırılgan olan bir şeyi biçimlendirmek için ağır gereçler kullanılıyor ve yüksek ısıya aldıran olmuyordu. Ocaktan yayılan sıcaklık bunaltıcıydı. Boş da MacPherson da ceketlerini çıkarmışlardı. Gleason ocağın 2300 derece sıcaklıkta olduğunu söyleyince Boş bu sanatçıların ısı kaynağına bu kadar yakın çalışmalarına hayret etti. Bir daha ısıtmak ve yeni katmanlar eklemek için heykeli tekrar tekrar içine soktukları küçük delik cehennemin kapısı gibi alevler içindeydi. O günlük çalışma bitip parça perdahlama fırınına yerleştirildikten sonra Gleason yardımcılarına evlerine gitmeden önce atölyeyi temizlemelerini söyledi. Ardından kendisi yıkanıp gelene kadar Boş ve MacPherson'ı ofisinde beklemeleri için davet etti. Ofiste bir masa, 4 iskemle, bir dosya dolabı, bir kiler ve küçük bir mutfak vardı. Masada içinde atölyede daha önce yapılmış cam çalışmalarının fotoğrafları olan bir klasör duruyordu. MacPherson bu resimleri incelerken birkaç tanesine hayran kaldı. Boş da ceket cebinden dosyasını çıkarıp masanın üstüne koydu. "Sıfırdan bir şey yaratmak çok hoş olmalı," dedi MacPherson. "Keşke ben de yapabilseydim." Boş ona verecek bir cevap düşünürken kapı açıldı ve Sarah Gleason içeriye girdi. O büyük maske, önlük ve eldivenler çıkınca Boş'un tahmin ettiğinden de ufak yapılı olduğu ortaya çıktı. Boyu 1.60'dan kısaydı ve 45 kilo ancak gelirdi. Çocuklukta yaşanan travmaların büyümeyi engellediğini biliyordu. Sarah Gleason'ın çocuk gövdesinde kalmış bir kadın oluşuna şaşırmamak gerekirdi. Daha önce topuz halindeki kestane rengi saçlarını açmıştı. Lacivert gözlerinin yanından yıpranmış yüzünü yalayarak iki tutam halinde sarkıyordu. Blue jean, siyah bir tişört ve tahta terlikler giymişti. Doğruca buzdolabına seyirtti. "Size bir şey ikram edebilir miyim? Burada alkol yok ama belki soğuk bir içecek." Boş ve MacPherson bir şey istemediler. Boş atölye kapısının açık kaldığını fark etti. İçeriden süpürme sesleri geliyordu. Gidip kapıyı kapadı. Gleason elinde bir şişe suyla buzdolabından döndü. Boş'un kapıyı kapayışını görünce yüzünde aniden bir endişe ifadesi belirdi. Boş onu yatıştırmak için bir elini kaldırırken diğeriyle de rozetini çıkardı. "Bayan Gleason, endişe edecek bir şey yok. Biz Los Angeles'tan geliyoruz ve sizinle özel konuşmamız gerekiyor." Rozetin olduğu cüzdanı açıp ona doğru uzattı. "Bu da nesi?" "Adım Harry Boş, bu da Maggie MacPherson. Kendisi Los Angeles Bölge Savcılığında görevli bir savcıdır."
"Bana neden yalan söylediniz?" diye çıkıştı Gleason öfke içinde. "Benden cam istediğinizi söylediniz."
"Aslında biz öyle bir şey söylemedik. Yardımcınız öyle sandı. Biz buraya geliş nedenimizi hiç söylemedik." Gleason tam anlamıyla savunma duvarlarını örmüştü. Boş kötü bir yaklaşım yaptıklarını ve onu tanık olarak kullanma fırsatını heba ettiklerini düşündü. Ama sonra Gleason onun yanına gelip rozet cüzdanını elinden kaptı, kimlik bölümünü inceledi. Rozetinin elinden alınması Boş'un sık karşılaştığı bir şey değildi. Uzun polislik kariyerinde belki ancak 5 kere falan olmuştu. Kadının kimlik bölümüne bakarken kendini tanıttığı isimle orada yazılı olan arasındaki farkı gördüğünü anladı.
"Bana Harry Boş demiştin."
"Kısa adım Harry'dir."
"Hieronymus Boş. O ressama atfen mi bu isim verilmiş?"
Boş evet anlamında başını salladı. "Annem onun resimlerini çok beğenirdi."
"Biz de çok beğeniriz. İnsanın içindeki iblisler hakkında bir şeyler biliyor olmalıydı. Annen bu yüzden mi onun eserlerini beğenirdi?"
"Sanırım öyle." Gleason cüzdanı geri verdi. Boş onun artık sakinleştiğini anlıyordu. Boş'un adını aldığı ressam sayesinde kadının endişesi geçmişti.
Benden ne istiyorsunuz? 10 yıldan fazla süredir Los Angeles'a gitmedim.
Boş eğer Gleason doğru söylüyorsa, üvey babası hastayken ve ölürken oraya dönmemiş olduğunu anladı.
Sadece sizinle biraz konuşmak istiyoruz dedi.
Ne hakkında konuşacağız?
Kız kardeşiniz hakkında.
Kız kardeşim mi? Ben, bakın, bana bunun neyle ilgili olduğunu söylemeli.
Biliyorsunuz değil mi?
Neyi? Bilmiyorum.
Oturun da size anlatalım.
Sonunda Gleason yemek masasına gidip oturmaya razı oldu. Sigara paketinden bir tane çıkarıp yaktı.
Kusura bakmayın dedi. Geride kalan tek bağımlılığım ve siz ikiniz de böyle pat diye gelince sigara içmem gerekiyor.
Bunu izleyen 10 dakika boyunca Bosch ve McPherson ona Jason Jessup'ın özgürlüğe yönelen yolculuğunu özetleyerek anlattılar.
Gleason bu habere hiç tepki göstermedi. Ne gözyaşı ne de herhangi bir öfke. Ve adamı hapishaneden çıkaran DNA testiyle ilgili de bir şey sormadı. Sadece Kaliforniya'da kimseyle temasta olmadığını, evinde televizyon bulunmadığını ve gazeteleri de hiç okumadığını anlattı. Bunların hem işine hem de bağımlılığından kurtulma çabasına vermesi gereken dikkatini dağıttığını söyledi.
Onu tekrar yargılayacağız Sarah dedi McPherson ve buraya geldik çünkü senin yardımına ihtiyacımız var.
Boş kadının içine kapandığını ve yavaş yavaş işittiklerini sindirmeye çalıştığını görebiliyordu.
O kadar uzun zaman geçti ki dedi Gleason neden sonra. İlk duruşmada verdiğim ifadeyi kullanamaz mısınız?
McPherson başını iki yana salladı. Kullanamayız Sarah. Yeni jürenin daha önce bir duruşma yapıldığını bile bilmemesi gerekiyor. Çünkü bu onların delilleri değerlendirmelerini etkileyerek sanık hakkında ön yargılı olmalarına yol açabilir ve verilecek suçlu kararı geçerli olmaz. Bu nedenle ilk duruşmadaki tanıkların ölmüş olmaları veya zihnen yetersiz olmaları durumunda onların önceki ifadelerini mahkeme kayıtlarına geçmesi için okuruz. Ama jüri üyeleri bu bilginin nereden geldiğini bilmezler. Ama senin durumunda olduğu gibi vakalarda o kişinin mahkemeye gelip ifade vermesi gerekir.
Gleason'ın yüzünde McPherson'ın açıklamasını anladığını gösteren bir ifade yoktu. Gözlerini uzakta bir yere dikmişti. Konuşmaya başladığı zaman bile gözlerini o boşluktan ayırmadı.
O andan sonra bütün hayatımı o günü unutmaya çalışarak geçirdim. Unutabileyim diye farklı şeyler denedim. Uyuşturucu kullandım. Ayrıca her neyse özeti şu, korkarım size pek yararım olmayacak.
McPherson buna bir karşılık veremeden söze boş girdi. Bak ne diyeceğim diye söze başladı. Şimdilik burada biraz oturalım ve ne hatırlayabildiğinle ilgili konuşalım olmaz mı? Eğer bu işe yaramazsa, demek ki yaramayacak, sen olayda mağdurdun Sarah. Seni bir kez daha o duruma düşürmek istemiyoruz.
Gleason'ın bir şeyler söylemesi için bekledi ama kadın yine susmuş önündeki su şişesine bakıyordu.
O günle başlayalım dedi boş. Bu aşamada senden kız kardeşinin kaçırıldığı o korkunç dakikaları tekrar düşünmeni beklemiyorum. Ama polislerle birlikte Jason Jessup'ı nasıl teşhis ettiğini hatırlıyor musun?
Gleason ağır ağır başını öne salladı. Pencereden dışarıya baktığımı hatırlıyorum. Üst katta. Dışarısını görebileyim diye panjuru biraz aralamışlardı. Oradakilerin beni görmemeleri gerekiyordu. O adamların... Şapkalı olanıydı. Şapkasını çıkarttılar. O zaman kardeşimi kaçıranın o olduğunu gördüm. Bunu hatırlıyorum.
Şapka ayrıntısını duymak boşu yüreklendirdi. Bunu dava kayıtlarında gördüğünü veya McPherson'ın özetinde duymuş olduğunu hatırlamıyordu. Ama Gleason'ın hatırlaması iyi alametti.
Nasıl bir şapkası vardı diye sordu.
Beyzbol kepi dedi Gleason. Maviydi.
Dodgers takımının kepi miydi?
Emin değilim. O zaman da bunu bildiğimi sanmıyorum.
Boş devam etti. Sana bir dizi fotoğraf göstersem, kız kardeşini kaçıran adamı teşhis edebilir misin?
Adamın şimdiki haliyle mi? Pek sanmam.
Hayır, şimdiki haliyle değil dedi McPherson. Bu duruşmada yapmamız gereken şey, senin o zaman yaptığın teşhisi teyit etmek. Sana eskiye ait fotoğraflar göstereceğiz.
Gleason bir an duraksadıktan sonra kabul anlamında başını salladı.
Elbette 10 yıl kendime yaptığım pek çok şeye rağmen o adamın yüzünü hiçbir zaman unutamadım.
O halde görelim.
Boş dosyayı masanın üstünde açarken Gleason da tükenmiş sigarasını kullanarak yeni bir tane yaktı. Dosyada aynı yaşta, aynı ten renginde ve yapıda altı adamın siyah beyaz fotoğrafı vardı. Bunların arasına Jessup'ın 1986 yılındaki resmi de dahil edilmişti. Boş bu anın dava için tamam veya devam noktası olduğunu biliyordu. Fotoğraflar üçerli iki sıra halinde sergilendi. Jessup'ınki alt sırada ortadaydı, beşinci delik. Bu her zaman Boş'un uğurlu noktası olmuştu. Acele etme dedi. Gleason biraz su içtikten sonra şişeyi kenara çekti, masanın üstüne eğilerek yüzünü fotoğraflara iyice yaklaştırdı. Sonra hiç tereddüt etmeden parmağıyla Jessup'ın resmini gösterdi.
''Keşke onu unutabilseydim'' dedi, ''ama unutamıyorum. Daima aklımın derinliklerinde bir yerde, gölgelerin içinde.''
''Seçtiğin fotoğrafla ilgili en küçük bir şüphen var mı?'' diye sordu Boş. Gleason eğilip bir kez daha baktı, sonra başını iki yana salladı.
Hayır, bu adamdı.
Boş MacPherson'a baktı ve ondan olumlu baş işaretini aldı. Güzel bir teşhisti ve bu işi iyi kıvırmışlardı. Eksik olan tek şey Gleason'da bir türlü göremedikleri duygu belirtisiydi. Ama belki de 24 yıl onun içindeki bütün duyguları kurutmuştu. Boş bir kalem çıkartıp Gleason'a uzattı.
Lütfen seçtiğin fotoğrafın altına adının ilk harflerini ve tarihi yazar mısın? Neden?
Yaptığın teşhisi teyit etmek için. Mahkemede bunun daha sağlam olmasını sağlıyor.
9. ayrımın sonu. Sayfa 118.